Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz Talha Polat ve kıymetli konuğumuz, daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Takriben yarım saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin göndermiş olduğu soruları, bizlerin ise derlemiş olduğu soruları hocamıza sorup kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturacağız inşallah. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür. Şahsi bir sıkıntımız yok. Bu ümmeti Muhammed'in bu sıkıntılarının dışında inşallah ondan da kurtulur bu ümmet.
İnşallah hocam. Amin. Hocam, müsaadenizle kaldığımız yerden ilk sorumla başlıyorum. Kimin kestiği ve nasıl kesildiği bilinmeyen bir hayvanın yenilmesi caiz midir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir hayvanın etinin yenilebilmesi için birkaç tane şart var. Bunlardan bir, hayvan eti yenilen hayvanlardan olması lazım. Eti yenilen hayvanlardan olması lazım. Yani bunlar ya ehli hayvanlardır veya da ehli hayvanlara benzeyen av hayvanlarıdır. Genel anlamda bu. Tabi buna bazı istisnalar falan olabilir. İkincisi, bu hayvan kesilmelidir. Eğer av hayvanıysa silah delici o şeyle ölmüş olması lazım. Evet. Değilse kesilmesi lazım. Üçüncüsü, kesen kişinin kesmeye gücünün yetmesi lazım. Ve kesim usulünü bilmesi lazım. Dördüncüsü de keserken besmele çekmesi lazım. Yani bir hayvanın etinin yenilebilmesi için bunların olması lazım.
Evet.
Şimdi biz neredeyiz? Müslümanların ağırlıkta olduğu ve İslami hassasiyetlerin mümkün olarak kullanıldığı yerde olabiliriz. Bir de gayrimüslim bir ülkede olabiliriz.
Evet.
Şimdi önce gayrimüslim ülkeyi ele alalım. Bugün yurt dışında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, hatta dünyanın çeşitli ülkelerinde Müslümanlar var.
Evet.
Bunların yönetimleri Hristiyan, çoğunluk Hristiyan veya başka bir dine mensup. Bir defa başka bir dine mensupsa, yani dinsizse, kesenin eti yenmez. Mesela bugün Japonya ehli kitap değil. Çin ehli kitap değil. Onların memleketlerinde onları kestiği hayvan yenmez.
Yenmez.
Ha, ama ehli kitapsa eğer, o takdirde eğer biz o hayvanı kesen kişi Hristiyansa eğer, biz onu biliyorsak veya çoğunluk Hristiyansa orada. Bu bir. İki, keserken bunun Meryem adına, İsa adına gibi Allah'tan başkasının adına kestiğini bilmiyorsak, genel kuraldır ehli kitabın kestiği yenir. Ehli kitabın yemeği yenir. Ayette diyor ki sizin yemeğiniz onlara helal kılındı, onların yemeği de size helal kılındı. Ve burada bir ayrım yok. Yani sebze yemeği ile et yemeği diye bir ayrım yok. Ama ben biliyorsam ki bunu kesen adam her ne kadar Hristiyan görünümlü ise de dinsiz.
Evet.
Veya bunu keserken İsa adına demiş. Bunu biliyorsam yenmez. Tabii yurt dışında genelde vatandaşımız bunları gayet iyi ayırıyor. Mesela Türk mezbahaneleri, Müslüman mezbahaneleri, Müslüman kasaplar, Müslüman evet. marketler var. Alışverişlerini oradan yapıyorlar. Ama ilk gittikleri zaman bu imkandan mahrumdular. Kendi ülkemize gelelim. Biz burada yaşıyoruz. Biz kasaba gittiğimiz zaman et almaya satan Müslüman bana göre.
Evet.
Ve ben bunu kesenin de Müslüman olduğunu biliyorum. Zannediyorum.
Evet.
Ve onu yerim. Ve besmele çekildi mi çekilmedi mi? Çekilmiş farz ederim. Çünkü Müslüman ya o. Çekilmiş farz ederim. Bir de besmeleyi unutarak terk etmişse onun eti de yeniyor zaten kesenin. Ama eğer ben bunu kesen adamın Müslüman olmadığını, dinsiz olduğunu veya besmeleyi kasten terk ettiğini biliyorsam onun etini yiyemem. Ha şimdi zor bir iş. Ve evet. Bunu bizim inceden inceye araştırarak, tetkik ederek bulmamız mümkün değil. Zorluk var. Dinimizin bir genel kuralı var. El haracu medfuun. Zorluk giderilir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bu. Ve bir de şey vardır. Umumi belva vardır.
Nedir hocam?
Yani kaçınılması mümkün olmayan şey. Yani bizim müşteriler olarak, sıradan insanlar olarak bu etleri, bunları böyle tetkik etme şimdi bu imkanımız yok. O zaman ya tamamen terk edeceğiz veya işte bu hüsnü zanla yiyeceğiz. Şimdi Resulullah zamanında şöyle bir olay oluyor. Peygamberimize soruyorlar aleyhissalatü vesselam. Ya Resulullah, çölden insanlar et getiriyor. Biz onlar acaba bunu keserken besmele çektiler mi çekmediler mi bilmiyoruz. O etleri yiyebilir miyiz? Peygamberimiz buyuruyor ki Müslüman besmeleyle çeker, keser. Yani o da madem ki o Müslüman besmeleyle kesmiş gibi kabul edilir. Kul bismillah ve kul. Sen bismillah de ye. İşte bugünkü uygulama da bu.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soru. Erkeklerin vücut hatlarını belli eden dar veya şeffaf kıyafetler giymeleri doğru mudur? Erkeğin tesettürü nasıl olmalıdır?
Şimdi bu doğru mudurun cevabı kolay.
Evet.
Doğru değildir.
Doğru değildir.
Şimdi tesettür örtülme demek. Giyinme demek değil. Örtülme. Setr var ya.
Hmm.
Örtü demek. Şimdi.
Soruda hata mı var hocam?
Yok. Yani bu şekilde kullanılıyor ya.
Evet.
Tesettür deniyor. Özellikle kadınlar için kullanılıyor bu.
Evet.
Örtünme. Şimdi nedir örtünmeden amaç? Giyinmeden amaç nedir? Bir, kişinin soğuktan veya sıcaktan korunması. İki, kişinin hemcinslerine veya karşı cinslere karşı onları uyarıcı, tahrik edici şeyden uzak olması.
Bir durumda bulunmaması. Evet.
Şimdi burada genelde hanımlar dikkate alınıyor. Çünkü evet. Daha çok hanımların vücudu karşı tarafın dikkatini çekiyor.
Evet.
O yüzden hanımların tesettürüyle, yani zorunlu tesettürüyle erkeklerin zorunlu tesettürü farklı oluyor. Hanımların zorunlu tesettürü ne oluyor? El yüz hariç vücudun tamamı. Ama erkeklerin zorunlu tesettürü ne oluyor? Göbek ve diş kapağı arası. Buralar örttüğü zaman erkek evet. Örtülmüş oluyor. Niye? Çünkü kadın vücudu karşı cinsi etkilemede daha
etkili.
Ha, erkek böyle değil. Ha şimdi o zaman genel hüküm olarak bir erkek göbekle diz kapağı arasını örten bir şort diyelim giydiği zaman örtülmüş kabul edilir. Ama bir şartla. Karşı tarafı tahrik edici olmamak kaydıyla. Eğer kişinin göksü bile karşı cinsi tahrik ediyorsa orayı açıramaz. Açık örtmesi lazım. Yani demek ki burada amaç ne? Bir, soğuktan sıcaktan girinmek. Bir, karşı tarafı etkileyici vücuttan şeylerini kapatmak.
Vücut hatlarını kapatmak.
Şimdi erkeklerin dar bir elbise giymeleri vücut hatları deyince tabii erkek için kalça o kadar önemli olmayabilir kadın gibi.
Evet.
Veya ne bileyim baldır önemli olmayabilir ama işte edep yerlerini belli edecek şekilde falan.
Evet anladım hocam.
Tayt gibi şeyler giymeleri elbette sakıncalı doğru değil. Bir de bu giyinişlerde fıkhi hükmü yanı sıra adab-ı muaşeret dediğimiz kurallara da dikkat etmek lazım. Ki bu adab-ı muaşerette de örf önemlidir. Örf önemlidir.
Evet.
Yani bu şekilde olaya bakmak lazım.
Evet, eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam şöyle bir diğer sorumuz. Kazancında haram olan birinin verdiği ikramın yenmesi caiz midir denmiş.
Şimdi kazancında haram olanla kazancı haram olanı ayırmak lazım.
Hmm. ayıracak olsak nasıl olur hocam?
Şimdi kazancı haram olan, kazancının tabağı haram.
Hmm.
Adam nasıl kazanıyor parayı?
Tekel bayisi vardır.
Tekel, sadece ondan kazanıyor.
Evet.
Kumardan utmuş. Piyangodan çıkmış. Uyuşturucudan kazanmış. Bunların kazancı tamamı haram.
Evet.
Ha, bunun ikramı alınamaz. Yenilemez.
Hmm.
Ama karışık. Yani adamın geliri var. O gelir içerisinde haramdan gelen de var. Helalden de var. Böyle eğer karışıksa kazanç.
Evet.
Çoğunluğa bakıyoruz.
Hmm.
Hangisi çoksa o esas alınıyor. Yani kazancın yarıdan fazlası eğer haram yolla elde edilmişse onun ikramı yenmiyor. Ama kazancın yarıdan azı haram, yarıdan çoğu helalla elde ediliyorsa onun ikramı alınabiliyor. Yine bu da bir kuralı var bunun da. Lil ekseri hukmül kül diye bir kural var.
Nedir hocam?
Yani ekserin, yani çoğun, çok çok olan tüm hükmündedir.
Hmm.
Yani çoğu haramsa eğer tamamı haram sayılır. Çoğu helalsa tamamı helal sayılır. Ve ona göre de tamamı haramsa veya yarıdan çoğu haramsa onun ikramı alınmaz. Tamamı helalsa veya yarıdan fazlası helalsa onun ikramı alınabilir.
Hmm. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer soru. Kadınların ziynet eşyalarının görünmesi caiz midir?
Şimdi ayet-i kerimede Müslüman hanımlara söyle. La tübdine ziynetehunne. Ziynetlerini göstermesinler. Ayette öyle geçiyor.
Evet.
Ziynetlerini.
Ama ne maksatta söyleniyor?
Fakat ulema, müfessirler bu ziynetlerini göstermemeden maksat mevadı izzine. Yani ziynet yerlerini gösterme.
Hmm.
İlla ma zahara minha. Onlardan görünenler hariç. Görünenler de şöyle el ve yüz diyor. Gözdeki ziynet sürme, yüzdeki.
Evet.
Eldeki yüzük. Hatta Araplarda ayak bileğine takılan halhal var. O bazı ihtilaflı o. Şimdi yani burada genelde bu ayeti açıklarken ulema ziynetten ziyade ziynet yerini kastedildiğini söylüyorlar. Ama bu söylem aynı zamanda ziynetin kendisinin de yasaklanmış olmasına engel değil. Dolayısıyla ihtiyatlı olanı göstermemeleri daha iyidir. Bunun başka faydaları da var. Başka faydalar da var. Hırsıza davetiye çıkarır.
Kesinlikle. Gösterişi de aslında.
Ha, bir de o gösteriş için şey yapmak da, giyinmek,
tabii.
kuşanmak o da şeydir, yasaktır dinimizde.
Evet.
Bir de bu ne yapıyor? Olmayanı kıskandırıyor.
Kesinlikle.
Ve olmayanın bazen öyle oluyor ki aile saadetine zarar veriyor.
Kesinlikle. Ya bir bakıyorsun hocam yani kolumda 8 tane Adana vurması var mesela.
Evet.
Yani bu gösteriş maksadıyla.
Bu ölülüyor. Bir de onu gören bir mahluk olmayan bir kadın kocasıyla diyor ki falan halim şöyle var.
Evet,
ben de
evet.
isterim diyor. Hadi yuvalar bu yüzden bozuluyor.
Fitneye mahal verilebilir.
Buna mahal vermemek lazım.
Eyvallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz. Süt akrabalığı noktasında süt akrabalığı mahremiyete engel teşkil eder mi?
Şimdi süt akrabası kimdir? Süt emmede bir emziren vardır kadın. Bir emen vardır çocuk. Bir de o emenle aynı memeyi emen başka bir çocuk vardır.
Evet.
Şimdi genel bir kural vardır şeyde o süt akrabalığında. Normal doğumla haram olanlar süt yoluyla da haramdır. Yani bir kimse, bir kadını kendi doğurduğu çocuk
evet.
nasıl kendisine haramsa, yani evlenemiyorsa onunla
evet.
emzirdiği çocukla da evlenemez. Bir. Nasıl ki bir kadının doğurduğu iki çocuk kardeşse birbirleriyle evlenemiyorsa
süt kardeşi.
Yok, doğurduğu iki çocuk.
Ha, doğurduğu iki çocuk, evet.
kardeşse birbirleriyle evlenemiyorsa, bir kadının emzirdiği iki çocuk da birbirleriyle evlenemez yabancı.
Hmm.
Mesela bir kadın bir erkek çocukla bir başkasının kız çocuğunu emzirmiş. İkisi ne oldu burada? Kardeş oldu.
Evet.
Bunlar da birbirleriyle evlenemez. Ve bu emen çocuklar ve emziren kadının çocuklarıyla da evlenemez. O onun anası gibidir. O kadının kardeşleri, kız kardeşleri teyze sayılır. Erkek kardeşi dayı sayılır falan. Böyle. Tabi bu detayı var. Şimdi bu mahremiyete engel mi? Soru bu.
Evet, mahremiyete engel mi?
Yani burada norm, bir kadının doğurduğu çocuk kendisine ne kadar mahremse veya değilse, emzirdiği çocuk da o kadar
mahrem
veya değildir. Doğum yoluyla olan iki kardeş birbirleriyle ne kadar mahremse veya mahrem değilse, aynı kadından emen iki çocuk da aynı şekilde birbirleriyle yabancı sayılmazlar. Onlar kardeş kabul edilir.
Yani bu noktada öz anne ve öz kardeş gibi kıyaslanıyor. Aynen. Süt kardeş ve süt anne de. Eyvallah hocam. Hocam şöyle tabii yaygın bir şey daha var. Bu soruyu sorayım. Kadınlar mahremsiz olarak yolculuğa çıkabilir mi?
Şimdi bu aslında Resulullah zamanında yasaklanmış. Yani bir kadın diyor yanında mahremi veya eşi olmadan 3 günlük bir yola çıkmasın.
Hmm.
3 günlük yol bizim bugünkü şeyle 72 saatlik.
Evet.
Ki bir günlük 3 günlük yol 100 kilometre olarak.
100 kilometre olarak mı hesaplanıyor?
Şey mesafesi.
Gerçi o zamanlar
sefer mesafesi 100 kilometre değil mi?
Evet.
O kadarlık.
Hmm.
Ha, şimdi tabii bu değişik görüşler de var bu konuda. O zaman tabii insanlar 3 gün deyince 72 saat. Şöyle bunu hesaplıyorlar. Bir günde normal yaya yürüyüşüyle bir insan 6 saat yürüyebilir. 6 saat. Ve 6 saatte de 5'erden 30 kilometre yürür. 3 günde de 90 kilometre yürür. Dolayısıyla daha çok kabullenilen o sefer mesafesi 100 kilometre değil de 90 kilometredir. Bu kadar mesafeye yanında kocası veya mahremi olmadan gidemez.
Evet. Hadis.
Tabii bu 3 günlük yolda gecesi var, gündüzü var. Gece konaklayacaklar. Bu kadınlar ihtiyaçlarını giderecekler. Gerekirse abdest alacaklar. Bu yol sıkıntısı, tehlikesi söz konusu burada kadınlar
evet.
Arasında. O yüzden bu yasaklanmış. Yani şimdi tabii bu mesafe konusunda hac, umre, ziyaret, ticaret, eğitim farkı yok. Yani bir kadın hangi amaçla kendi bir yere gidiyorsa, sefer mesafesi bir yere gidiyorsa yanında birinin olması lazım. Ama zamanımızda daha doğrusu bazı İçtihatlar taklit edilerek mesela haçla ilgili ayrı bir hüküm var. Yani hani Şafii mezhebinde.
Evet.
Yani Şafii mezhebi diyor ki eğer diyor yol emniyeti varsa diyor kadınlar kendi aralarında bir grup oluşturarak şeye gidebilirler diyor. Hacca gidebilirler diyor. Ha. Ve bizim Hanefiler de bunu kullanıyor şimdi. Ama iş haçta kalmıyor. Bugün kızların, kadınların hareketi o kadar yaygın ki öğrenci olarak gidiyor başka şehirlere, memur olarak gidiyor,
evet.
Umre'ye gidiyor, gezmeye gidiyor ama zamanımızdaki ulaşım araçları farklı.
Evet.
Yani Resulullah'ın yasakladığı dönemdeki o 3 günlük yolculuk ile bugünkü İstanbul'la Kars arasındaki yolculuk baktığımız zaman
bir değil.
Bir değil yani 2 saatte varıyor Kars'a. İstanbul'dan. 1,5 saatte varıyor.
Evet.
Uçakla gidiyor. Efendim uçağın içerisinde 200 kişi var. Yani oradaki giden kadın için, kız için herhangi bir sıkıntı yok. Bir de bu durum var. Ve bir de zorunluluk hali var. Yani Kars'taki kız öğrenci İstanbul'a okumaya geliyor. Veya ne bileyim Ağrı'daki kız öğrenci Ankara'ya okumaya geliyor. Ve her seferinde geliş gidişte bunun anasının babasının bunları getirip götürmesi kardeşinin müşkil. Böyle bir sıkıntılar var. Ama inşallah Cenab-ı Hak bunu biliyor.
Evet.
Tabii ben tutup da şimdiki durumda bu helaldir, o hadis orada dururken bunu diyemem. Ama Rabbimiz insanların neye ihtiyacı olduğunu gayet iyi biliyor.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soru ibadetle alakalı. Tilavet secdesi nedir? Nasıl yapılır? Ne zaman yapılması gerekir?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de secde ayetleri var.
14 evet. Tane.
Bu secde ayetlerinde Cenab-ı Hak bazen bir olayı anlatıyor. Birilerinin secde etmediğini söylüyor. Bazen doğrudan muhataba bize secde et diyor. Bu ayetlerden birisini okuduğumuz zaman secde yapmamız gerekiyor. Buna tilavet secdesi deniyor. Tilavet okuma demek. Okuma secdesi. Bu tilavet secdesi yani okuma namaz dışında olabilir, namaz içinde olabilir.
Evet.
Namaz dışında ise eğer hem okuyana hem de dinleyene secde etmek vacip oluyor.
Vacip oluyor evet.
Tabi burada çok fıkıh var. Yani bu secde konusunda. Mesela hafızlığa çalışıyor bir öğrenci. Secde ayeti geçen bir sayfayı bir oturuşta
30 kere okuyor.
30 kere okuyor. 30 defa mı secde yapacak? Hayır, bir. Aynı ortamda. Ama 15'ini burada okumuş, 15'ini şurada okumuş. Ha, burada okudukları için ayrı bir secde, öbür tarafta okudukları için ayrı bir secde yapacak.
Evet.
Yani bu detaylar var. Şimdi burada okuyana ve duyana, dinleyene sevi secmesi vacip oluyor. Namaz içinde olursa imam sesli okuduğu zaman, imam secde ayetini sesli namazlarda okursa, burada iki durum var. Ya o ayet okuduktan sonra üç veya daha fazla ayet okuyacaktır veya okumayacaktır.
Evet.
Secde ayetini okuduktan sonra üç veya daha fazla ayet okumayacaksa normal yaptığı ruku aynı zamanda secde ayeti yerine geçer. Mesela İkra suresini okuyor. İkra suresinin, Alak suresinin son ayetinde secde var.
Evet.
Onu okudu. Ayrıca bir secde yapmasına gerek yok. Çünkü o son ayet olarak okudu onu. Normal yaptığı ruku secde aynı zamanda tilavet secdesi yerine geçer. Ama öyle değil de sayfanın ortasında bir secde ayeti var ve imamın niyeti o secde ayetinden sonra geriye kalan kısmı da okumak.
Evet.
O zaman ne yapıyor? Secde ayetini okuduğu zaman secde niyetiyle ya secdeye kapanıyor. Cemaat da aynı şekilde peşinde.
Ayeti okuduktan ya namaz içinde ise sonra.
Okuduktan sonra. Veya rükûa eğiliyor secde niyetiyle ve o da tilavet secdesi sayılıyor. Peki burada şu var. Ben tilavet secdesini secde ayeti okuduğum zaman hemen secde etmem gerekir mi? Daha sonra da secde edebilir miyim? Daha sonra da secde edebilirim. Şart değildir. Ama tabii bu görevdir. Bu görevi vaktiyle yapmak. Evet. Çünkü insan unutabilir.
Unutabilir. Vacip olduğu için yükümlülük.
Yükümlülük devam ediyor. Unutabilir. Allah gecelerini versin, ölebilir. Boşluk gitmesi için.
Eyvallah.
Okuduğu zaman kalkıp secdesini yapması en idealidir.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soru. Bir kadın ve erkeğin evlenmeden önce görüşmelerindeki ölçü nedir denmiş?
Şimdi bir kadın ve bir erkek nikahlanmadıkça yabancıdır.
Evet.
Yabancıdır. Yani birbirlerine yabancıdır. Ancak evlenme niyetiyle birbirleriyle görüşüp konuşabilirler. Ama
buradaki ölçü.
Burada ölçü olmayacak. Halvet dediğimiz, yani kimsenin giremeyeceği kapalı bir yerde tek başlarına olmayacaklar. Tek başlarına evet. olmayacaklar. Yani umuma açık bir yerde.
Evet.
Veya kapalı bir yerdeyse yanlarında mahremi olan birisi olarak bunlar görüşebilirler, konuşabilirler. Ama bu görüşme ve konuşma eğlenme, keyif alma değil de birbirini tanımaya yönelik olmalı. Yani şimdi biliyorsunuz bizim bu İslam'da kadın ve erkek ilişkileri çok dar tutulmuş. Yani konuşamaz yani yabancı bir erkek zorunluluk yoksa konuşmaz. Bakmaz. Ama bu evlenme niyetiyle bakmak, konuşmak caiz oluyor. Ama dediğim gibi...
Ama samimiyane bir iletişim içerisinde yine olmamak gerekiyor.
Tabii yani o şey olmayacak. Yani o adaba aykırı
evet.
davranışlar, ölçüyü sözler olmayacak.
Anlıyordum hocam.
Evet.
Hocam bir diğer sorumuz. Satıcı malın kusurlarını gizlerse ve müşteri malı aldıktan sonra kusurlarını fark ederse dinen ne gibi haklara sahiptir denmiş.
Şimdi eğer bu kusur o malın değerini düşürücü bir kusursa buna ayıp deriz. O malın değerini düşürücü bir kusursa ve müşteri bunu alırken görmemişse, sonradan fark etmişse muhayyerdir. Müşterinin iki tane seçeneği vardır. İsterse o malı olduğu gibi kabul eder. Sineye çeker.
Evet.
İsterse de parası, malı geri verir, parasını alır. Şunu yapamaz. Kardeşim sen bunu bana 100 liraya sattın. Ama şu kusuru varmış. 80 lira veriyorum, 20 lira vermiyorum diyemez. Malı geri verir, parasını alır. Ha, isterlerse sonradan yeniden yeni duruma göre pazarlık yapıp yeni bir akit yapabilirler.
Anladım hocam. Hocam, akit sırasında şart koşmadığı halde borçlu kişinin öderken verdiği fazlalık veya hediye caiz midir denir?
Caizdir. Eğer akit sırasında şart koşulmamışsa borcu ödeme esnasında müşteri hediye verebilir veya satıcı alacağını daha az alabilir. Mesela 100 liraya anlaşmışlar öderken 100 lira ya senin borcun ya 90 ver yeter diyebilir. Bunlarda bir sakınca yok.
Herhangi bir sakınca
faiz
yok.
Faiz olması için önceden şart koşulmuş olması lazım. Fazlalığın.
Anladım hocam.
Evet.
Hocam vaktimizin de sonuna geliyoruz. Son bir sorumuz kaldı. Hemen soruyorum. Bir kimse satın aldığı fakat henüz teslim almadığı bir malı başkasına satması caiz midir denmiş?
Fıkha baktığımız zaman taşınır mallarda satın aldığı malı başka teslim almadan satamaz başkasına.
Yani o mal eline geçmeden
kabzetmeden kabzetmeden
satamaz.
Neye satamaz? Çünkü o malın telef olması, bir zarara uğraması söz konusu olabilir. İhtimal dahilindedir.
Evet.
O yüzden bu kabızdan önce, ona kabız diyoruz. Kabzetmeden önce bu satın aldığı malı ama taşınır olan malı satamaz. Hanefi mezhebinde hüküm budur.
Ya kabzetmekten kastınız sahibi olmak değil mi?
Malı teslim almak.
Teslim almak.
Ama taşınmaz mallar için böyle bir kısıtlama getirilmemiş. Çünkü taşınmaz mallarda böyle bir afata maruz kalma pek fazla olan bir şey değil, nadirdir.
Anladım hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere efendim. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.